Annem ve Hayatın Anlamı. Irvin Yalom.
Ayrım 14.
Sevdiğim bütün erkekler öldü. Kocam, babam, abim, vaftiz oğlum ve sana henüz söz etmediğim sendi. 20 yıl önce intihar eden akıl hastası erkek arkadaşım. Yine tesadüf. Bunu bırakmalısın diye ısrar ettim. Kötü bir şans bu ve gelecek için bir anlam taşımıyor. Zarların belleği yoktur. Tesadüf, tesadüf. En sevdiğin sözcük diye payladı beni. Uygun sözcük karma, Hinduizm ve Budizm'de kader belirleyici güç ve o da bana açıkça bir başka erkeği sevmememi söylüyor. Uğursuz benlik imgesi bana başının üzerinde sonsuza kadar kötü bir kara bulutun asılı durduğu Lee Abner çizgi roman dergisindeki bir karakter olan Joe Biski hatırlatmıştı. Irene'in lanetli karma inançlarını nasıl yok edebilirdim ki? Sonunda ona da öfkesine yaklaştığım gibi yaklaştım. Sözcüklerden daha fazlasına ihtiyaç vardı. Terapötik eylem sunmalıydım ve bu uyarılarını aldırmamayı, ona sürekli olarak yaklaşmayı, bu lanetli zehirli alana girip sağlıklı ve hayatta kalmayı içeriyordu. Kara çamurun bir diğer anlamı, Irene'in gördüğü bir rüya ile aklına takılı kalmıştı. Bu rüya saçlarına kırmızı bir gül takmış ve bir kanepeye dayanmış olan güzel siyah gözlü bir kadınla ilgiliydi. Ona yaklaşırken kadının göründüğü gibi olmadığını fark ediyorum. Dayandığı kanepe aslında tabut sedyesi. Gözleri güzelliğin değil, ölümün etkisiyle koyu renk ve kırmızı gül bir çiçek değil, kanlı bir ölümcül yara. Bu kadının ben olduğumu biliyorum. Ve bu yüzden bana yaklaşan herkes ölümle karşılaşacak. Çok fazla yaklaşmamanın bir başka nedeni. Saçlarında kırmızı gül olan kadının hayali, Labirentteki Adam adlı romanı hatırlattı bana. Philip Dick'in yazdığı gelecekçilik akımına olağanüstü derecede bağlı romanda bir adam gelişmiş canlılarıyla ilişki kurmak için yeni keşfedilmiş bir dünyaya gönderiliyordu. Akla gelebilecek her türlü iletişimsel aracı, geometrik semboller, matematiksel değişkenler, müzikal temalar, el sallama, bağırma, kollarını sallama kullanmasına rağmen kimse ona aldırmıyordu. Ama çabaları onun gururunu cezalandırmadan gitmesine izin vermeyecek olan canlıların dinginliğini bozmuştu. Tam yeryüzüne dönmek üzere harekete geçtiğinde onun üzerinde nöroşirürjik bir işlem gerçekleştirdiler. Ancak çok sonra cezasının yapısını anlayabilmiştir. Bu işlem varoluşsal kaygısını saklamayı olanaksız hale getirmiştir. Sürekli olarak saf olumsallık korkusu ve kendi kaçınılmaz ölümüyle savaşmak zorunda kalmamakta, yalnızlığa da mahkum edilmektedir çünkü kendisine 100 metreden fazla yaklaşan herkes aynı varoluşsal korkunun yıpratıcı rüzgarına maruz kalmaktadır. Irene bu kara çamurun bir uydurmacı olduğu konusunda ne kadar ısrar etsem de çoğu kez bu tuzağa yakalanmadığım bir gerçekti. Irene'le yaptığım çalışmada Philip Dick'in kahramanına çok fazla yaklaşanların kaderini paylaşıyordum. Kendi varoluşsal gerçeklerimin sillesini yiyordum. Seanslarımız hiç durmadan beni kendi ölümümle yüzleştiriyordu. Ölümün orada beklediğini, hayatlarımın hemen altında belli belirsiz vızıldadığını, her zaman bilsem de genellikle aklımdan çıkarmayı başarıyordum. Kuşkusuz ölümü düşünmenin olumlu etkileri de vardı. Ölüm gerçeğinin, fizikselliğinin bizi tahrip etse de ölüm fikrinin bizi koruduğunu biliyordum. Bu eski bir bilgidir. Keşişler bu nedenle yüzyıllardır odalarında kafatası bulundururlar ve Montaigne bu nedenle mezarlığa bakan bir yerde yaşamayı tavsiye etmiştir. Ölüm farkındalığım uzun zamandır hayatımı canlandırmama, önemsizi önemsiz kabul etmeme ve gerçekten değerli olana değer vermeme yol açıyor. Evet, bunları entelektüel olarak biliyorum ama sürekli olarak ölüm korkusunun beyaz ateşine maruz kalarak da yaşayamıyorum. Bu yüzden geçmişte ölümle ilgili düşüncelerimi genellikle bilincimin gerilerine atardım ama Irene'le çalışmam artık buna izin vermiyordu. Onunla geçirdiğim saatler yalnızca ölüme ve hayatın değerli oluşuna karşı duyarlılığımı arttırmakla kalmıyor, ölüm anksiyetemi de arttırıyordu. Kendimi pek çok kez kocasının 45'inde ölürken benim de artık 60'ımı göremeyeceğimi düşünürken buluyordum. Ölüm bölgesinde hayatımın her an yok olabileceğim döneminde olduğumu biliyordum. Terapistlere gereğinden fazla para ödendiğini kim söylüyor? Ders 5. İhanete karşı mantık. Çalışmamız 3. yılına girerken ben gitgide cesaretimi yitiriyordum. Terapi umutsuz bir biçimde bataklığa saplanmıştı. Irene öylesine derin bir depresyona girmişti ki yerinden kıpırdatamıyordum. Ona yaklaşamıyordum da. seansa ne kadar yakın ya da uzak hissettiğini sorduğumda millerce uzakta, seni zorlukla görebiliyorum diye cevap veriyordu. Irene bunu duymaktan bıktığını biliyorum ama bir antidepresyona başlamayı ciddi bir biçimde düşünmeliyiz. İlaca karşı oluşunda neden bu kadar direndiğini anlayıp çözmeliyiz. İlacın ne anlama geldiğini ikimiz de biliyoruz. Hı? Terapiden vazgeçtiğin anlamına geliyor. Çabucak halledilmek istemiyorum. Çabucak halledilmek mi Irene? 3 yılda mı? Yani kendimi iyi hissetmemi sağlamak çözüm değil. Yalnızca kaybettiklerimle başa çıkmayı erteliyor. Nasıl bir karşılık verirsen vereyim. Onu bu inançlarından koparamıyordum ama sonunda ona bir reçete yazmama izin vererek beni mutlu etti. Sonuç 2 yıl önceki denemelerimizle aynıydı. 3 ilaç yalnızca etkisiz olmakla kalmadı, hoş olmayan yan etkilerle sonuçlandı. Ciddi uyku hali, yabancı ve korkunç rüyalar, cinsellik ve şehvet kaybı, ürkütücü ve hiçbir şeyin önemli olmadığı, kendisinden ve endişelerinden uzaklaştırıldığı duygusu. Bir psikofarmakoloğa görünmesini önerdiğimde kesinlikle reddetti. Çaresizliğe kapılarak bir ultimatum verdim. Danışmanı görecek ve tavsiyelerine uyacaksın, yoksa seninle çalışmaya devam etmeyeceğim. Irene gözlerini kırpmadan bana baktı. Her zamanki gibi kesin ve zorlama tavrını korudu. Konuşma veya hareketlerinde yeni bir şey vermedi. Bunu düşünüp sonraki seansa cevabımı vereceğim dedi. Ama sonraki seansımızda doğrudan doğruya ultimatuma cevap vermedi. Bunun yerine bana New York'un bir sayısını verdi. Rus şairi Joseph Brodsky'nin yazdığı Yas ve Mantık Üzerine adlı makalesinin bulunduğu sayfaya çıktı. Bunda dedi, terapide neyin yanlış gittiğine dair anahtarı bulacaksın. Eğer bulamazsan, eğer okur ve cevabı bulamazsan danışmanı göreceğim. Hastalar sık sık kendi ilgilerini çeken şeyleri okumamı isterlerdi. Bazı kendine yardım kitapları, yeni bir tedavi veya Kur'an'la ilgili bir makale, onların durumuna yakından benzeyen bir edebiyat parçası. Yazar hastalar sık sık bunu okuyarak benim hakkımda çok şey öğreneceksiniz diyerek kendi yazdıkları uzun kitap müsveddelerini verirlerdi. Bu öneri hiçbir zaman geçerli olmamıştır. Hasta aynı malzemeyi çok daha kısa süre içinde zaten sözel olarak verebilirdi. Ayrıca yazı hakkındaki fikrimi dürüstçe ifade etmemi de istemezlerdi. Ben genellikle hastaya nesnel bir yorumda bulunamayacak kadar önemli görünürdüm. Görünüşe göre başka bir şey arıyorlar, kabulümü ya da hayranlığımı ve bir terapistin bu gereksinime karşılık vermek için uzun saatlerini bir müsveddeye okuyarak geçirmekten çok daha doğrudan ve etkili yolları vardır. Bu tür ricaları geri çevirmek için genellikle daha zarif yollar ararım veya çoğunlukla kabul eder, müsveddeyi hızla tararım. Kişisel okuma zamanıma değer verir ve korurum. Ama Irene'in bana verdiği makaleyi okumaya başladığımda bunun büyük bir yük olduğunu hissetmedim. Yalnızca zevkine değil, zihninin berraklığına da hayrandım ve eğer makalenin içinde bulunduğumuz çıkmaz için bir anahtar taşıdığına inanıyorsa, ona ayrılacak zamanın iyi geçirilmiş olacağından emindim. Kuşkusuz daha doğrudan bir iletişimi tercih ederdim fakat Irene'in dolambaçlı ve çoğunlukla şiirsel seyir tarzına karşı alıcı olmayı öğrenmiştim. Bu annesinden öğrendiği bir dildi. Orta Batı'da küçük bir lisede fen bilimleri öğreten mantık timsali babasının tersine bir ressam olan annesi hep gizli kapaklı konuşurdu. Örneğin iyi günlerde annesi, "Sanırım mavi beyaz vazoya birkaç iris koyacağım," derdi ve her sabah Irene'in yatağındaki bebekleri diziş tarzıyla ruh halini ifade ediyordu. Makale Brodsky'nin Robert Frost'un İçeri Gel adlı şiirinin ilk 2 dörtlüğünün analiziyle başlıyordu. Ormanın kenarına yaklaşırken ardıç kuşu şarkı söyler, dinle. Eğer dışarıda alacakaranlık varsa içerisi karanlıktır. Ormanın içi bir kuş için fazla karanlık. Rüzgarın el çabukluğuyla tüneyini geceye hazırlamak için hala şarkı söyleyebilse de. İçeri gelin sevimli ve basit bir doğa şiiri olduğunu düşünmüşümdür hep. Ergenlik çağındayken ezberlemiştim ve Washington DC'de Old Soldiers Home'dan bisikletle geçerken sesli olarak tekrarlardım ama burada mükemmel bir dize dize, sözcük sözcük analizle Brodsky şiirinin daha karanlık bir anlam taşıdığını gösteriyordu. Örneğin ilk dörtlükte ardıç kuşunun, şairin ozanın kendisi, ormanın kenarına gelişinde ve iç bölgeyi seyredişinde kötü bir şey vardı. Ve ikinci dörtlük, lirik bir düzenlemeden çok daha ötesi gibi görünmüyor mu? Gerçekten şair, rüzgarın el çabukluğuyla tüneyini geceye hazırlamak için, ormanın şair için çok karanlık olduğunu söylerken ne demek istemektedir? Rüzgarın el çabukluğu, dini bir ayinden mi söz etmektedir? Belki de son ayinden. Frost çok geç olduğu, lanetle cezalandırıldığı için mi matem tutmaktadır ve gerçekten daha sonraki dörtlükler bu görüşü doğrulamaktadır. Kısacası Brodsky yalnızca şiirin karanlık bir şiir olduğu konusunda değil, Frost'un pek çoklarının fark ettiğinden çok daha karanlık bir şair olduğu konusunda da etkileyici bir savunma yapmıştı. Büyülenmiştim. Bu tartışma, neden bu şiirin beni gençliğimde Frost'un diğer aldatıcı biçimde basit çalışmaları gibi etkisi altına aldığını gösteriyordu. Ama Irene'le bağlantısı neydi? Terapide vaat ettiği anahtar neydi? Okumaya devam ettim. Brodsky daha sonra uzun, anlatı tarzında bir şiirin analizine geçmişti. Korkutucu bir pastoral şiir olan Evdeki Cenaze. Şiir küçük bir çiftlik evindeki trabzanlı merdivenlerde çiftçi ile karısı arasında geçen bir sohbet, bir hareketler dizisi, bir baleydi. Kuşkusuz hemen Irene'in Orta Batı'da bir çiftlikte yaşayan anne babası ve Irene'in neredeyse 30 yıl önce Alan'ın ölüm haberini veren telefona cevap vermek için indiği trabzanlı merdivenler geldi aklıma. Şiir şöyle başlıyordu. Kadını merdivenlerin başında gördü. Kadın kendisini görmeden aşağıya doğru inmeye başladığında korkuyla omzundan geriye doğru bakıyordu. Çiftçi, gördüğün nedir hep yukarı bakarak diye sorarak karısına yaklaşır. Karısı korkudan dehşete kapılsa ve cevap vermeyi reddetse de adamın kendi gördüğü şeyi asla görmeyeceğine yürekten inanmaktadır ve merdivenlerin tepesine çıkmasına izin verir. Adam üst kata çıkarak karısının neye bakmakta olduğunu keşfeder. Daha önce fark etmemiş olduğuna şaşırmıştır. İnsanlarımın bulunduğu küçük mezarlık, o kadar küçük ki, pencere hepsini içeri alıyor. Bir yatak odasından daha büyük değil, öyle değil mi? 3 kayrak taşı ve bir mermer var. Boylu boyunca yüklenmiş küçük musalla taşları orada gün ışığında. Yan tarafta. Onlara önem vermiyoruz. Ama anlıyorum, taşlar değil. Ama çocuğun toprak yığını. Yapma, yapma, yapma diye ağladı kadın. Kadın bunu söyleyerek adamın yanından geçer, alt kata iner ve korkutucu bir bakışla adama döner. Sonra ön kapıya yönelir. Şaşıran adam sorar. Bir erkek kaybettiği çocuğunun ölümünden söz edemez mi? Sen edemezsin diye cevap verir kadın. Belki de hiçbir erkek edemez diye ekleyip şapkasına uzanır. Kadının yasını paylaşmasına izin verilmesini isteyen çiftçi şu talihsiz sözlerle devam eder. Ama biraz aşırıya kaçtığını düşünüyorum. Düşünmeme yol açan nedir? Anne olarak ilk çocuğunu kaybedişinin, aşkımıza rağmen teselli bulamayacağım, sanıyor musun ki onun ruhu huzura kavuşur? Karısı kayıtsız kalınca, Tanrım ne kadın, ve iş bu noktaya geldi, bir erkek kendi çocuğunun ölümünden söz edemiyor. Karısı, onun nasıl konuşacağını bilmediğini, duyguları olmadığını söyleyerek cevap verir. Adam hızlı hareketlerle oğlunun mezarını kazarken çakıl taşlarını havaya sıçratışını pencereden seyretmiştir ve kazmayı bitirdikten sonra mutfağa girmiştir adam. Kadın şunları hatırlar. Ayakkabılarında oğlunun taze mezarının toprağıyla lekelenmişken burada oturup günlük işlerinden söz edebildin. Kazmayı antredeki duvara dayadığını görmüştüm. Karısı yasanın bu şekilde tedavi edilmeyeceğinde ısrar eder. Hafife alınarak bertaraf da edilemeyecektir. Hayır, insan ölümcül hasta olduğu zaman kişi yalnızdır ve yalnız ölür. Arkadaşlar mezara kadar takip etme yapmacıklığını gösterir ama kişi mezara girmeden onların aklı başka yere çevrilmiştir. Ve hayata, yaşayan insanlara ve anladıkları şeylere dönmenin tadını çıkarırlar. Ama dünya kötüdür. Eğer değiştirebilirsem diye yas tutmayacağım. Tutmayacağım, tutmayacağım. Koca bu sözleri söylediği için karısının kendini daha iyi hissedeceğini bildiği için büyüklük taslayarak cevap verir. Yasa sona erdirmenin zamanının geldiğini ileri sürer. Senin yüreğin bu işi bıraktı. Neden sürdürüyorsun? Şiir kadının oradan ayrılmak için kapıyı açmasıyla sona erer. Kocası onu durdurmaya çalışır. Nereye gideceksin? Önce bunu söyle bana. Seni takip edecek ve zorla buraya getireceğim. Bunu yapacağım. Büyülenerek şiiri baştan aşağı okudum. Ve sonunda kendi kendime okuma nedenimi hatırlattım. Irene'in iç hayatına ait nasıl bir anahtar vardı burada.
Ayrım sonu.